SBS Radio.
Türk basınının tanınmış yazarlarından ve oldukça sevilen yazarlarından Mutlu Tömbekçi bir süredir koruyucu annesi olduğu kızıyla birlikte Avustralya'da yaşıyor. Kızının İngilizcesinin gelişmesi için gelmişlerdi buraya. Mutlu Tömbekçi ile yaptığımız söyleşinin bu ikinci bölümünde özellikle Türkiye'de koruyucu annelik ve evlat edinme süreçleri konusunda konuştuk. Mutlu Hanım, siz koruyucu annesiniz değil mi? Kızınızı,
evet,
kızınızı aldığınız zaman basındaki haberleri okumuştum. Özellikle Ayşe Arman'la yaptığınız röportajda gerçekten duygulanmıştım da. Hatırlıyorum o söyleşinizi. Bu çok zor bir karar. Herkesin alamayacağı bir karar. Nasıl karar verdiniz koruyucu anne olmaya?
Aslında şöyle söyleyeyim, benim evlat edinmekti esas amacım. Ve bu fikir bende liseden beri vardı yani. Hani doğurmak niye? İşte bir çocuk evlat edindi. Yani onu sevemeyeceğim, onun beni sevemeyeceğine dair en ufak kuşkum yoktu. Yetiştirmektir çünkü zaman, emek, sevgidir aslında her şeyin sırrı. Hep vardı. Fakat hani bir türlü o şeydir ya, hayatına oturtmak, hani hayatına bir çocuk sokmak, üstelik de yalnız, evli değilsin, single'sın, hani her şey nasıl oturacak falan diyerekten. Fakat bundan 6 yıl evvel Türkiye'de birazcık daha siyasi olarak daha iyiye doğru gittiğimiz günlerdi. Hatırlarsınız belki 31 Mart 2013 Türkiye'nin bir barışa gittiği süreçte. Ondan sonra hani ben çok umutlanmıştım o süreçten, ne yalan söyleyeyim. Ve hani öyle bir şey ki ben de bu ülke için bir şey yapmam lazım deyip ta eskiden beri olan projeyi raftan indirdim. Aslında benim olayım bu. Yani şimdi birazcık komik görünüyor olabilir ama hani nedir beni o kadar coşturan, neşelendiren, mutlu eden? Aslında bu ülkeye, yani Türkiye'ye bir şekilde bir katkıda bulunmak. Hani kimisi savaşır, kimisi politika yapar, kimisi şunu yapar, bunu yapar. Ben yıllarca bir şekilde gazeteci olarak bir hizmette bulundum. Ama hani bu da başka bir şey, kişisel bir şey olarak. Ve hemen çok, yani onu çok hızlı bir şekilde karar verdim. Kararımı verince uyguluyorum hemen. Avustralya olduğu gibi. Ve o gün bir de geri dönmeyeyim kararımdan diyerek köşe yazımı da yazdım. Okurlarıma da ilan ettim böyle böyle yapacağım diye. Ve gittim, hemen başvurdum. Fakat dediler ki ya siz biraz geç kalmışsınız. 43 yaşındasınız. Ve biz 40'ın üstündekilere bebek veremiyoruz. Aradaki yaş farkının 40'ı geçmemesi gerekiyor. Şimdi siz yazılacaksınız listeye. Epey de bir talep var çünkü. Evlat edinmek isteyenler için. Bekleyeceksiniz. Ama diyelim ki 45 yaşında size sıra geldi. Bu sefer size 5 yaşında çocuk vereceğiz. Ve biraz üzüldüm. Çünkü büyük bir çocukla baş edemeyeceğimi düşünüyordum o sıralar. Hani çünkü hani arada büyük bir boşluk var. Bir bebeği büyütmek gibi değil. Bir bebeği büyüttüğün zaman sen de alışıyorsun. O da alışıyor. Yani hani beraber büyüyorsunuz aslında. Beraber büyütüyorsunuz o sevgiyi, o bağı diyelim. Peki başka dedim, yani hiç mi çaresi yoktur dedim. Valla dediler koruyucu aile olun. Hemen bir iki ay içinde size bir küçük minik bir bebek verebiliriz. Çünkü aslında olayı o zaman öğrendim. Aslında bakarsanız bizim Türkiye'deki yurtlarda 20 bine yakın çocuk var. Ama bu çocukları kendi biyolojik aileleri bir sürü sebepten dolayı bırakıyor. Yani fakirlik değildi, başka koşullar daha çok ağırlık basıyor. Ve bir gün durumumuzu düzeltiriz diyerek de hani alacağız, biz bu çocuktan vazgeçmedik. Aman ha, ama şu an durumumuz iyi değil. Yani işte hapiste mesela işte mahkum çıkacak veya ne bileyim işte madde bağımlısı, hani düzeltecek kendini veya gerçekten çok hasta veya işte ne bileyim yeniden evlenmiş, ikinci kocası vır vır ediyor, hani onu ikna falan filan, hani türlü türlü sebeplerle o çocuklar orada bırakılmış ve bir gün geri alınmak isteniyor. Fakat gel gör ki dolayısıyla bu çocuklar evlat edinilemiyor, tamam mı?
Evet.
Fakat gel gör ki bu ailelerin hiçbiri, neredeyse hiçbiri diyeyim, durumlarını, o neyse o durumları düzeltip o çocuğu tekrar geri alamıyorlar. Ve o çocuklar orada bir bekleyiş içinde. Yani kağıt üstünde, nüfus kağıtı üstünde anneleri, babaları var. Bir soyadları var. Ama pratikte kimsenin geldiği gittiği yok. Ve bu çok daha üzücü. O yüzden insanlar yıllarca evlat edinme sırasında bekliyorlarmış meğer. Çünkü buluntu çocuk çok az. Yani cami önüne falan bırakılan çocuklar da var elbette ama onlardan ziyade yurtları dolduran çocuklar bu tarz anlattığım, hani bir gün geri alınmak üzere bırakılan
çocuklar, evet.
O nedenle de onlar orada kalıyor. Evlat edinmek isteyenler de öbür tarafta kalıyor. Sonra da böyle bir yöntem dünyada da var olan, Türkiye'de de bu işte geliştiriliyor. Aslında 85'lerden beri varmış bu arada bu yasa. Koruyucu ailelik. Yani tamam, aile gelene kadar bu çocuğun yurt ortamındansa bir aile ortamında büyümesi daha iyi olacağını düşünerekten koruyucu aileliği geliştiriyorlar. İşte ben de o zaman tamam dedim. Ben de öyle yapayım dedim. Ve hemen başvurumu bu sefer koruyucu aileliğe kaydırdım. Hakikaten de ne zamandı? İşte Ağustos gibi çocuğumu verdiler.
Ne güzel. Evet, biz de basından okuduk zaten.
Evet, aynen böyle. Yani hızlı da oldu aslında. İşte 6 ay gibi bir zamanda. Tabii çok araştırıyorlar. İşte sabıkanızı araştırıyorlar, sağlığınızı araştırıyorlar. Sizin işte ne tanıdıklara soruyorlar, Google'lıyorlar. Hani sizinle ilgili her türlü eve geliyorlar. Gelir durumunuzu araştırıyorlar. Ve ondan sonra dosyalar önünüze koyuyorlar. İşte bir gün tamam artık komisyon kararı oldu, onayladık. Gelin size işte soruyorlar, nasıl istiyorsun mesela? Bebek istiyorum, 6 aydan küçük olsun, 1 yaşında olsun, ne bileyim 2 yaşında olsun, 2 kardeş olsun. Türlü türlü taleplerde bulunabiliyorsun. İşte kız olsun, erkek olsun gibisinden şeylerle. Ondan sonra bir matching oluyor, eşleşme oluyor. Ve sizi çağırıyorlar ama yurda değil de kurma. Yani direkt çocukları görme değil de evvela bir dosyaya bakıyorsunuz. Dosyada işte hızlı bir özgeçmişi var. Ailesi neden bırakmış, geliyor mu, gidiyor mu, kimdir, nedir, hastalıkları, her şeyi böyle dürüst bir şekilde yazıyor dosyada. Tabii varsa bazen de dosyalar olmayabiliyor. O tamam diyorsunuz, ben bu çocuğu bir göreyim diyorsunuz. Ertesi gün sizin için bu sefer yurtta, yani çocuk esirgeme yurdunda randevu alıyorlar. Çocuğu görüyorsunuz. Büyükse, 2 yaşında, 2,5 yaşından büyükse bir alışma dönemi oluyor. Her hafta gidip, ziyarete gidip işte hani kendinizi sevme, sevdirme süreci oluyor. Alışma, alıştırma süreci oluyor. Bebekse karar verdiyseniz, yani olur tamam diyorsanız o zaman alıyorsunuz. Onda alışma süresi olmuyor.
Herhalde siz çok net hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kızınızı ilk gördüğünüz anı ne hissetmiştiniz?
Oh, çok küçüktü. Yani olması gerekenden çok küçüktü. Çok zayıftı, çok hafifti. Hatta hiç unutmam, çocuğu benim elime verdiklerinde ben yani böyle bir bebek ağırlığı beklerken o kadar fazla güç vermişim ki çocuk böyle hop havaya kalkmak durumunda kaldı. Yani gereğinden fazla ağırlık beklediğim için çok hafifti. Çünkü tabii ki biraz erken doğmuş, işte hani beslenme eksikliği yok ama gelişim eksikliği vardı. Ve hiçbir göz kontağı yoktu. Biraz tuhaftı ve şey dedim, yani ya dedim hani bu çocuk gerçekten, bu çocuğun özel ilgiye ihtiyacı var ve bunu da hani benden başkası kimse yapmaz herhalde. Çok böyle büyük bir merhamet doğuyor, biliyor musunuz? Sevgiden, beğeniden ya da onlardan çok daha farklı bendeki olan şey merhamet. Yani anlatması güç bir şey ama böyle bir merhamet okyanusuna düşmüş gibi oluyorsun. Daha evvelden hiç böyle yaşamamıştım böyle bir duyguyu. Çok tatlıydı oradaki çalışanlar. Dediler ki hiç düşünme, bu burunun en uslu çocuğu. Seni hiç üzmez. Bak ne geceleri uyanıyor, ne ağlıyor. Yemeğini veriyorsun, altını değiştiriyorsun, yıkıyorsun, mışıl mışıl uyuyor diye böyle.
Sizi ikna ettiler.
Bu tarz, evet, böyle tatlı bir propagandasını yapmışlardı. Tamam dedim o zaman tabii ki. Ve ben eve bebekle döndüm yani. Fakat şimdi çok gülüyorum. O bunu bana söyleyen, oradaki çalışan, anne diyeyim, abla diyelim. Tekrar görmeye ve kızı götürmeye çok istiyorum. Çünkü şu an nasıl yaramaz, nasıl yaramaz, nasıl yaramaz. Böyle anlatabiliyor muyum? Yani düz duvara tırmanan bir çocuk.
Hareketli bir çocuk oldu demek ki.
Çok hareketli bir çocuk oldu. Çok gülüyorum. Hala o kulağımda o laf. Hiç üzmez seni.
Ama ne güzel, ihtiyacı olan sevgiyi aldığı için belki de şımarma gereksinimini gideriyor sizinle şimdi.
Aynen öyle, aynen
annesiyle,
öyle.
Değil mi?
Tabii canım, ben de şımartıyorum zaten.
Ne güzel. Peki annelik size ne kattı desem, ne dersiniz?
Annelik tabii yani çok klişe olacak ama hani hakikaten sabretmeyi, fedakarlığı öğretti. hani hiç başka hiç kimse için hani yapmayacağın şeyleri yapıyorsun. Aslında hani şey diyorlar ya işte hani tabii ki basına demezler ama kendi aranızda çok kısıtladı beni yani hiçbir yere gidemiyorum çıkamıyorum işte düşünemiyorum hep böyle bir rutin oldu falan. Beni ise çok nasıl diyeyim değişik projelere şey yaptı mesela işte Avustralya'ya gelmek aslında kızım için yaptığım bir şeydi. Ben hani gelirdim tamam bir ay kalırdım dönerdim ama onun hani İngilizcesi iyi olsun işte diyerekten böyle bir uzun süreli işte okullara paralar vermeler işte ne bileyim anlatabiliyor muyum yani bu ağır da masraf yani bir
tabii
araba
ki.
gitti yani.
Tabii ki.
Avustralya çok pahalı bir yer. Üstelik de yabancı öğrencilerden de biliyorsunuz çok para alıyorlar. Yani
Evet.
6 yaşında 7 yaşında olması bir şey değiştirmiyor.
Hele de bir de döviz kurunu göz önüne alırsanız değil mi?
Hele
Hesapladığınızdan
ki de
belki daha da pahalıya gelmiştir.
Aynen. Ya tahmin ettiğimin 3-4 katı. Hesap ettiğimin 3-4 katı bir masraf oldu. Ama helali hoş olsun. Yani bunu şey için söylemiyorum. Hani annelik ne katlı deyince onu demek istiyorum. Bu tip böyle bir şeyi helali hoş olsun deyip değişik projeler geliştirmek. Bu asaleyle kalmayacak.
Daha da başka yerlere de götüreceğim diyorsunuz.
Tabii canım daha evet aynen öyle daha değişik daha farklı şeyler olacak. Yani çocuk bir ayak bağı değil aslında. Tam tersi insanı motive eden. Tabii değişik bir insansanız, değişik hayatları seviyorsanız, çocuğun da böyle bir hayatı sevdiğini fark ediyorsunuz. Gerçi çok üzüldü. İlk bir ay ne zaman döneceğiz, ne zaman döneceğiz diyerekten her gün bana kaç gün kaldı diye hesap ettiriyordu. Şimdi bakıyorum hiç öyle bir şey sormuyor. Hiç arkadaşlarıyla konuşmak falan istemiyor. İyi yani burada.
İngilizce konuşmaya başladı mı? Nasıl şimdi İngilizcesi?
İngilizce konuşmaya başladı. Tahmin ettiğimden ya da daha doğrusu ben aslında zaten çok da büyük bir beklentim yoktu ama 3,5 ay içinde inanamayacaksın şakır şakır konuşacak falan diyorlar ya. Hani o kadar da şakır şakır olmuyor tabii. Bilmiyorum belki de okuma yazması henüz olmadığı için yeni yeni öğrendiği için hani belki onu 10 yaşında falan gelen çocuklar biraz daha okuyarak da geliştirdikleri için kendini daha farklı olabilir ama Allah'tan çok sosyal bir çocuk. Hani hiç de bir şey yok öyle İngilizcem kötü. Kafa göz kol yardıra yardıra konuşuyorum hiç öyle bir derdi yok. İyi yani.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.